İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Sayın Faruk Şen. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle kendisi Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Çok değerli kitapları, ödülleri ve birçok konuda Avrupa Birliği olsun, İslamofobi olsun birçok konuda kendisiyle ilgili detaylı konuşmalar yapacağız. Şimdi öncelikle biraz kısaca bahsedeyim. Bir Alman lisesiyle başlıyoruz değil mi? Alman lisesinden sonra Almanya'da Westfalia Üniversitesi'ne başlayan bir eğitim hayatınız oluyor ve daha sonra orada devam ediyorsunuz. Biraz da sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl başladı?
Hanımefendi, dersinize dört dörtlük hazırlanmışsınız. Tebrik ederim. Fakat diğer konuşmacı arkadaşımızı takdim etmeyi unuttunuz.
Hemen söyleyeyim.
Yapma, etme. Gözler bende kalsın.
Tamam,
estağfurullah, bizim aramızda öyle bir şey yok.
Hayır, baktığınız zaman dediğiniz doğru. Ben Alman Lisesi'nden sonra bizim sınıf 22 kişi Avrupa Almanya'ya gittik. Ben sınıfın haşarılı öğrencilerinden biriydim. Hepimiz kabul kağıtlarımızı teknik üniversitelerden almıştık. Berlin Teknik Üniversitesi, Aachen veya Darmstadt, Karlsruhe gibi. Ben hiç bir Türk'ün gitmediği Münster Üniversitesi'ne gittim. Zira tek mektup arkadaşım, tanıdığım Almanyalı oydu. Orada işletme ekonomisi okudum. İktisatta doktoramı yaptım. Daha sonra büyük bir proje yönettim. O zaman büyük ölçüde şimdiki mültecilerle karşılaştırabileceğimiz gibi Almanya Avrupa Birliği dışından göçmen alımını durdurmuş fakat göçmenlerin çocuklarının gelmesine izin vermişti. Onları sosyal yaşama ve ekonomik yaşama hazırlama kursları vardı 540 kişilik, onu yönettim. Daha sonra 1985'te Türkiye Araştırmalar Merkezi'ni kurdum. 2008'e kadar onu yönettim. 1991'de Essen Üniversitesi'nde profesör oldum. 2008 yılı sonunda bu görevi bıraktım ve orada yeni bir vakıf kurduk. İlk önce Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı olarak kuruldu. Bunun o zamanki amacı burada Almanca dilinde Çeşme'de, Alaçatı'da bir üniversite kurmaktı. Sonra bu kuruluşa Avusturya'dan Viyana Üniversitesi, Hollanda'dan Maastricht ve İsviçre'den Zürich Üniversiteleri katılınca ismimizi Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı yaptık. İlk önce belirli hazırlıklarımızı Silivri'de yaptık. Fakat şimdi sağ olsun bize bir arsa tahsis edildi. Bu da bana çok uzak bir yerde, bizim merkezimiz Kanlıca'da, Kavacık'ta, vakfın merkezine 3,5 kilometre uzaklıkta 250 dönüm bir arazi tahsis edildi. Her şey yolunda giderse 6 branşta önümüzdeki yıl eğitime başlamak istiyoruz. Fakat bunun dışında Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı birçok araştırmaya imza atıyor. Şu anda geri dönen Türklerle ilgili bir araştırmayı bitirdik. Zira Almanya'daki ekonomik kriz, siz de dediğiniz İslamofobi, Türkofobi gibi olaylar nedeniyle şu ana kadar 256 bin Türk, bunlar 2006-2012 yılları arasında Türkiye'ye geri döndüler. O konuda bir araştırma yaptık. Şimdi İslam 2030 Avrupa'da nasıl olacak diye bir araştırma yapıyoruz. Bir de Türkiye'de şimdiye kadar kimsenin el atmadığı bir konu var. Kültür ekonomisi yahut el atılmayan 3 konu var. Kültür ekonomisi, spor ekonomisi ve gastronomi ekonomisi. Kültür ekonomisi şu anda Almanya'da enerji sektöründen sonra ikinci büyük ekonomi oluşturuyor. Ondan sonra otomotiv gelir. O konuda bir araştırmayı bitiriyoruz. Onu da herhalde Aralık ayında kamuoyuna açıklayacağız.
Almanya, siz bizzat orada yaşadığınız için tabii bu araştırma inceleme konusu olmuş bir şey. Hem çok mu çalışkanlar? Yani bu teknoloji ve Avrupa Birliği'nin zengin ülkesi olarak çalışkanlıklarından mı, teknolojik ilerlemekten mi? Çünkü 1950'de savaştan çıkmış değil mi yani? 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış ve yerle bir olmuş bir Almanya var. Normalde ondan 20 sene sonra, değil mi? Yani otomotiv sektörü ve sanayi de çok gelişmiş. Dünyada önde gelen bir ülke var. Bu nasıl becermiş Almanya? Nasıl yapmış?
Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'yı müttefikler cezalandırmak istedi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa gibi ülkeler ne yaptılar? Almanya'nın sanayi bölgesi Ruhr Havzası'dır. Yani Düsseldorf'un kuzeyinde Duisburg, Essen, Dortmund, Gelsenkirchen gibi bölge. Orada çelik ve kömür sanayi çökmüştü ve Almanya için 46'da bir karar verildi. Bundan sonra Almanlar 3. bir dünya savaşı yapmasınlar diye, bundan sonra bu adamlar tarımla uğraşsın dediler ve bu bölgeyi tarım bölgesi olarak öngördü. Fakat Almanya'nın kurtarıcısı Stalin. Stalin'in yayılmacı politikası, Batı Avrupa'da işgaller yapmak istemesi Amerika Birleşik Devletleri'ni ve özellikle Fransa'yı korkuttu ve Almanya'ya apayrı bir Marshall yardımı politikası uyguladılar. Türkiye'ye de Marshall yardımı yaptılar fakat bize traktörleri satarak, vererek Türk halkını işsiz hale getirdiler. Tarımdaki işsizin, yani traktör geldiği zaman tarımda bir işsizlik olur. Onu siz sanayi alanında kullanmayacaksanız o insanları gene tarımda traktörsüz bırakmanız lazım. Fakat bunu bize tersine uyguladılar. Buna karşılık Almanya'yı ihya ettiler. Niçin? O mahvolan çelik ve kömür madenleri yerine, yani tarım yapılacak alanlara aniden en iyi teknolojiyle çelik fabrikaları kurdular ve Almanya orada çok ciddi bir şekilde nefes aldı. Ve 1961'e kadar büyük bir büyüme gösterdi. Ve sizin dediğiniz gibi Alman halkı o zaman çok çalışkandı. Zira savaştan çok çektiler. 1945-49 yılları arasında da çok eziyet gördüler. Açlık. Düşünün, bir patatesten 4 kişinin doyduğu aileler vardı. 1961'den sonra bu sanayi devrimi yaptılar ve göçmen almaya başladılar. Ve iş gücüyle birlikte bunu 1973'e kadar krizsiz büyüttüler. Ondan sonra Almanya ilginç bir ülke. Her 7 yılda bir ekonomik bir kriz gelir. İlk kriz 73'te 1 yıldı. Ondan sonra 7 yıl sonra ikinci kriz geldi. 2 yıl sonra 90'lı krizler hep 3 yıl 4 yıl olarak arttı. Şimdi son kriz 2000'de geldi. O 2000'deki krizin hala sorunlarını çözemediler. Çalışkanlık fazla değil. Şimdi Alman halkının, ben Türk halkından daha fazla çalışkan olduğunu söylemem. Neden biliyor musunuz? Almanya'ya giden Türk işçileri 60'lı ve 70'li yıllarda Almanlardan çok daha fazla çalıştılar. Normal iş saati haftalık 42 saatken bizimkiler fazla mesai yaparak 60-70 saat çalıştılar. Yani teknolojinin olduğu yerde eğer insanlar belirli bir para kazanıyorsa çalışkanlığı üstleniyor. Sonra Almanya'daki krizlerin artması, işsizlik yardımı gibi konuların artmasından sonra Almanya'da verim düştü. Fakat şunu söylememiz lazım. Almanlar çalışmak için yaşar. Diğer uluslar yaşamak için çalışır. Yahut bir ulus daha geçelim. Yunanlar sadece eğlenmek için yaşar, hiç çalışmaz. Bizim insanımıza bakarsanız, yani Türkiye ile karşılaştığınız zaman bizim insanımız çalışmaya yatkın bir halktır. Fakat çalışma olanaklarını verdiğiniz zaman, bakın otomotivde, Bursa'da, ben gidiyorum bakıyorum orada, yan sanayinde korkunç bir çalışkanlık, üretkenlik var. Bu az bir şey değil.
Doğru.
Haklısınız.
Soru sormazsanız evet, ben size soracağım.
Tamam o zaman. Şimdi biraz önce şey dediniz, bu ekonomiyle ilgili kültürel ekonomi dediniz. Gastronomi ekonomisi, spor ekonomisi. Peki önümüzdeki dönemde de bir araştırmanın açıklamasını yapacağız dediniz kültür ekonomisiyle ilgili. Peki açıklamadan önce bize verebileceğiniz birkaç şey var mı?
Şimdi kültür ekonomisini Avrupa Birliği ülkeleri ya da Amerika Birleşik Devleti kreatif sektör olarak nitelendiriyor. Kreatif sektör özellikle Almanya'da çok gelişmiş bir sektör. 2006-2007 yılında çelik ve kömür madenleri, yani Marshall yardımıyla yapılanlar artık kapandıktan sonra, çelik üretimi Güney Afrika'da da yahut diğer ülkelerde ucuz olduktan sonra bütün bu madenler, ocaklar sahipsiz boş kaldı. Oraya o zaman Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başbakanı Wolfgang Clement kreatif sektörü destek projeleri yaptı. Avrupa Birliği'nden falan olarak. Kreatif sektörü Almanya'da, yani ikinci büyük sektör haline geldiğini biz 2012'de ilk araştırma yaptık. O zamanki Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay çok kaliteli bir bakandı. Onun önerisi üzerine yaptık ve biz Türkiye'de 12 başlıkta 47 sektör tespit ettik. Yani kitle iletişiminden tutun, dizi sektöründen sinemaya, kütüphanecilikten müzelere kadar 47 ayrı sektörde üretilen malların değerlerini ölçtük. Ve o zaman 2013'te açıkladığımız araştırmada bu 47 sektörde 1.540.000 kişinin direkt çalıştığını tespit ettik. Yani dizi sektörü, halkımız en fazla onlarla ilgilendiği için sinema sektörü ama kütüphaneci bu kadar kişinin. Dolaylı olarak da 6,5 milyon kişinin bu sektörlere emek verdiğini gördük. Gayri safi milli hasıla içindeki oranı 5,7 idi, 47 milyar dolardı. Şimdi TÜİK'in son sayıları çerçevesinde bunu gene 47 sektörde yapıyoruz. Araştırmanın ana hatları çıktı. Ben ilk defa sizde açıklamada mahsur görmüyorum. Zira siz hakikaten kültüre gördüm, emek veren, duyarlı bir kurumsun. Şimdi çok büyük bir çıkış olmadı. Niçin olmadı biliyor musunuz? Dolar bazında ölçtüğünüz zaman Türkiye gayri safi milli hasılası 2014 yılında 820 milyar dolardı. Son kriz. Türkiye'de dolar ve euronun tavan yapmasından sonra ulusal gelirimiz 726 milyar dolara düştü. Onun için şu anda 2 yıl aradan sonra kültür ekonomisinde kreatif sektörün gelişmesi 54 milyar dolar civarında kaldı. Maalesef bir patlama yapamadı. Fakat bir sorusu, Türkiye'de bu sektörün ölçülmemesi Türkiye için bir ayıp. Biz ilk defa ölçtüğümüz zaman Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın zamanında buna değer sonraki bakan fazla bir ilgi göstermedi, buna devam etmeyi düşünmedi. Halbuki ölçülmesi gereken bir spor ekonomisi var. Bakın 2011'de Fenerbahçe'ye bu haksızlık yapılmadan evvel 3 Temmuz 2011'den evvel eğer Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine futbol takımları girebilseydi tabii yani ben bunu 21. sırada Fenerbahçe, 47. sırada Galatasaray olurdu. Beşiktaşlı ve Trabzonlar dalılmasınlar. Onlar 200'e girmediği için tespit etmedi. Bu çok büyük bir paraydı. Şimdi tabii bunlar düştü. Fakat gene de baktığınız zaman bir Fenerbahçe'ye bak. 1 milyon üye. Yani Türkiye'de de burada çok büyük para dönüyor. Bu da ölçülmesi gereken bir sektör. Gastronomi sektörü çok çok büyük bir sektör. Yani Türk halkının İtalyan ve Yunan halkına bir benzerliği var. Alman 2 haftada bir akşam yemeğine yahut pazar günü öğlenliğin ailesinden yemeğe gider. Türk halkı parası az olsun çok olsun. Lahmacuncuya gidenden yahut kebapçıya gidenden tutun. İsimlerini vermeyeceğim en lüks restoranlara kadar çok gidenler vardır ve rahat para harcar. Bunun da ölçülmesinde, ekonomik değerinin tespit edilmesinde yarar var. Bunu yapmaya çalışıyoruz fakat bu güç bir olay.
Evet.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye çekimser, daha doğrusu böyle itinalı bakmasının, Avrupa Birliği'ni alma konusunda sürecin uzun sürmesinin altında yatan sosyolojik çekinceler neler gördünüz, tespit ettiniz Almanya'da?
1989'da bu Varşova Paktı ülkelerini bağımsızlığa kavuşturmayıp Sovyetler Birliği de eskisi gibi kalsaydı biz 13. ülke, üye ülke olacaktık. Fakat eski düşman resmi aniden dost resmine dönüşünce tabii ki bugün Doğu Avrupa ülkeleri hepsi tam yolda. Artık bizim şansımız azaldı. Niçin azaldı? 3 ana başlıkta toplayabiliriz. 1991'den sonra Avrupa Birliği ülkelerinde bir yeni düşman resmi oluştu. Eski düşman resmi çok barizdi. Sovyetler Birliği, Marksizm ve Varşova Paktı. O aniden dost resmi olduğu zaman ülkelerin düşman resmine ihtiyaç var. Nasıl bireylerin düşman resmine, çocuklarımızı hep düşman resminden korkuturuz. Düşman resmi İslam oldu. Neden? Cezayir'de Fis hareketi. Mısır'da Müslüman kardeşler. Afganistan'da El-Kaide. Gelelim İran'da Komeyni. Avrupalı Almanya'da da Necmettin Erbakan'a karşı bir tepki vardı. Aniden biz düşman resminin bir ögesi haline geldik. Bu düşman resmi 2001'de New York'taki saldırıdan sonra çok daha büyüdü. Şu anda Avrupa Birliği'nin her ülkesinde büyük bir İslamofobi var. İkinci önemli nokta, şimdi 15'lerin Avrupa Birliği kendi içinde olumlu, ılımlı çalışan birdi. Şimdi 28'lerin Avrupa Birliği'nin sorunları o kadar derin ki 507 milyon insanla. Onun için bu sorunları arttırıp yeni 79 milyonluk bir ülkeye sıcak bakmıyorlar. Üçüncüsü, Türkiye'yi yüz ölçüm olarak çok büyük görüyorlar, olmaz diyorlar. Halbuki çok saçma. Ekonomik katkılar, Avrupa Birliği'nin ekonomik katkıları yüz ölçümlere göre verilmez. Kendi bütçelerinde bölgesel ve sosyal struktur fonlarının bütçelerine göre veya tarımsal garanti fonunun kararlarına göre. Bizde hayvancılık hiç olmadığı için Avrupa Birliği'nin Tarımsal Garanti Fonu %45'ini oluşturur. 143 milyar euroluk bütçesini. Bunun %45'i tarıma gider ama tarımda da hayvancılığa gider. Sütlü ve ürünlere gider. Türkiye'de hayvancılık olmayan bir şey. Bakın ben Almanya'ya gittiğim zaman görüyorum. Kıyma 4 euro 12 lira. Steak 21 euro 61 lira. Şimdi Kanlıca'daki kasaba gidip bakıyorum. Kıyma 40 lira. Bifteğin fiyatının zaten artık üçlü rakamlara gelmiş, steğin rakamları böyle bir durumda. Yani Türkiye'ye bu konuda bir para verilmesi yok. Fakat üç ana başlıktan Türkiye'ye karşı bir karşıtlık var. Bir de şimdi biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin 3 stratejik partneri vardı. Biz, Ukrayna ve Rusya. Bizi biraz daha öne çıkarıp bize bir özel statü düşünüyorlardı. Şimdi o düştü. Biz stratejik partnere doğru kayıyoruz Rusya ile birlikte. Batı Ukrayna'yı Avrupa Birliği, özellikle Almanya en azın en geç 3 yıl içinde tam üye yapacak. Benim üyelik şansım çok çok azaldı. Fakat Türk halkının da biz her yıl bir araştırmaya Türk halkı AB'ye nasıl bakıyor diye biz de artık iyi bakmıyoruz. Bir Karadenizli mentalitesi içine girdik. Sen bizi tanımıyorsan biz de seni tanımıyoruz diyoruz. Yani Avrupa Birliği macerası kötü bir yolda gidiyor. Bir de Avrupa Birliği, Irak, Suriye gibi ülkelerdeki gelişmeleri gördükten sonra kendi sınırlarını bu ülkelerle sınırdaş yapmak istemiyor.
Evet, yani Avrupa'nın o endişesi normal. Çünkü İslamofobi denen şey aslında bağnazlıktan korkmak. Orta Doğu'da yaşanan o endişe hissettikleri konuların hepsi bağnazlıktan kaynaklanan konular. Yani İslam'ın kendisinde ve kitabında, Kur'an'da
muhakkak aynı
olmayan tam bir bağnazlık. Tabii onun içinde şiddet yani içerdiği
bir şey diyeceğim. Avrupa Birliği'nde İslamofobi 1991'de Irak ve Suriye'de hiçbir şey yoktu. Küçük küçük olaylar vardı. Avrupalı Müslümanla bir arada yaşamak istemiyor. Bakın Avrupa'da Sarkozy eski Cumhurbaşkanı Fransa ve Merkel'in bir lafı vardır. Avrupa Birliği bir Hristiyan değerler topluluğudur, Müslümanlara yer yok diye. O kadar yanlıştır ki 507 milyonluk Avrupa Birliği'nde 21 milyon Müslüman yaşıyor. Bunlar göçmenler. 5 milyon 400 bini benim ülkemden geliyor. Ben size bir şey diyeyim mi? Tunus'tan, Cezayir'den, Balkanlardan gelen çoğu Müslüman da çok seküler Müslümandır. Teröre hele Almanya'da Türkler hiç karışmamıştır. Yani Irak ve Suriye'ye bakar, IŞİD'e bakarak İslamofob olsa anlarım. Ama IŞİD olmadan evvelde vardı. Beni sevmediği için, bizleri sevmediği için, Avrupa'da bizi görmek istemediği için böyle oldu.
Ama bağnazlık yaklaşık 1000 yıldan beri var.
Var da, onu da yani, çok çok
1400 doğru. Yıl evvel bizim kutsal kitabımız indikten sonra o Asr-ı Saadet dönemi yani peygamberimizin doğru, yaşadığı doğru. Dönem Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gayet Kur'an'a birebir yaşadığı için gayet insancıl, gayet demokrat, herkese sevgiyle bakan, etrafın ondan ve Müslümanlardan memnun olduğu gayet aydınlık bir toplumdu. Daha sonra o Kur'an dışı kaynaklarla ve o kaynakların Kur'an'la çelişmesi nedeniyle o çelişen şey hayata geçirildiği için çok uzun süre o Avrupa uzun süre Müslümanları o bağnaz yapının içinde kalmış insanları tanıdığı gördüğü için uzun süreden beri var o doğru. Yani bu siyasi sosyal olaylar son dönemimizde 90'dan sonra artık savaşlara döndüğü için olay fark etti. O anlamda hak vermekte fayda var tabii. Çünkü Kur'an'ın gerçek yönünü akılcı, insancıl, sevgi dolu, sanata düşkün, müziğe düşkün, barışsever, her şeyi konuşarak halleden, kendi fikrinden başkası olana da saygı duyan, beraber oturup konuşabilen, ehli kitapla...
Bir sevgi dinidir diyelim. Yani
bu kadar.
Yani, Türkçesi sevgi dinidir.
Yani bunu gösterdiğinizde mutlaka ki bakış açıları değişecektir. Yani kendileri gibi, hatta kendilerinden daha ileri derecede insanın
bunu görmek istemiyor. Ben size bir şey diyeyim. İşte, 1453'te İstanbul'un fethinden sonra bu bağnazlık başladı. Hele biz Doğu Avrupa'da Viyana'ya kadar geldikten sonra bu arttı. Bunlara artık siz ne kitabımızı anlatabilirsiniz ne İslam'ı sevgilinle. O kadar şartlanmış bir durum var ki İslam'a karşı. Bunu ne yapsanız değiştiremezsiniz. Yani ben dinimin orada tolere edilmesini de istemiyorum. IŞİD, Almanların Gotthard Ephraim Lessing'in bir kitabı vardı. Nathan der Weise, yani bilge Nathan. Diyor ki, üç yüzük vardır diyor. Hristiyanlık, Musevilik, İslam. Bu üç yüzüğün parmaklarını değiştirdiğin zaman hangisinin hangisi olduğunu anlayamazsın. Üçü de birbirine benzer diyor. Bu esasında çok önemli bir yaklaşım. Yani üç dinin de barış, üç dinin de insanlığa yatkın olduğunu. Fakat ben size bir şey diyeyim mi? Musevilik, Museviler, Hristiyanlar doğmasın diye Hazreti İsa'ya yaptıklarına bakın. Sonra bize yaklaşıma bakın. Yani bu artık kökleşmiş dinlerde artık ben toleransın gelişeceğine inanmıyorum. Kavga olmasın, dinsel savaşlar olmasın bana yeter.
Şimdi bakın, şuradan ümit var olun. En azından bir örnek olarak daha evvel de bahsetmiştik ama Avrupa bunu yakın zamanda yaşadı. İkinci Dünya Savaşı diyoruz ya. Şimdi onlar zaten 300 yıl evvel 30 yıl savaşları yaşadılar. Mezhep savaşları yaşadılar. Birbirlerinin çok kanına girdiler. En sonunda İkinci Dünya Savaşı'nda şehirler yıkıldı, aileler perişan oldu, birçok insan, milyonlarca insan vefat etti. Ya bu acıları çektikten sonra bunun ne demek olduğunu bilen bir toplum, Avrupa toplumu. O yüzden şu anki medeni seviyesinin bir faktörüdür bu. Yani o kadar çekilen acılardan sonra hani insan hakları, demokrasi, ve işte ılımlı insan olma, uyumlu insan olma, hoşgörülü insan olmanın altında işte o çekilen acılar yatıyor. Birlik olmasının da önemli bir faktörüdür Avrupa'da belki. Dolayısıyla o anlamda yani çünkü aynı dinden insanlar, aynı şey, farklı ülkeler, Almanya, Fransa vesaire birbirini bombalama, savaşlar, İkinci Dünya Savaşı'nda cephe olmalar. Şimdi aynı şeyi Orta Doğu'daki ülkeler, yani İslam ülkesinden ülkelerde yaşandığı için aynı süreçten şimdi orası geçiyor. Tabii bağnazlık da hakim olduğu için. Bunlar ancak siz bir vakıf başkanı olduğunuz için iyi bilirsiniz. Kültürel anlamda insanları anlatarak, önüne ilmi deliller koyarak toplumları doğruya yönlendirirsiniz. Ve çektiği akleri acılardan yaşayacakları pişmanlıklar buna zaten insanları yöneltecektir mecbur olarak.
Siz bu Avrupa'da yaşadık bunu. Çok iyimser, dinsel ve kültürel açıdan bakıyorsunuz. Bakın Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nı niye çıkardı? 1929'da ekonomik kriz 33'e kadar o kadar büyüdü ki bir kurtarıcı aradılar. Hitler çıktı. Avusturyalı bir onbaşı otobanlar yaparak Krupp firmasını, silah sanayi arkasına alarak ilk önce bir şey çıkardı halkın önüne. Bütün bu fakirliğin sebebi Musevilerdir dedi Almanya'da. Ve onları yakarak başladı. Ondan sonra Polonya'ya ve diğer ülkelere saldırıya başladı. Fransa'ya saldırıya. Burada bir, ekonomik krizin çok büyüklüğü var. İki, gene orada sizin dediğiniz gibi dinsel öğe var. O zaman antisemitizm vardı. İslamofobi yoktu. Musevileri yakarak kurtulacaklarını düşündüler. Ve hakikaten 6,5 milyonu sadece bunun için öldürdüler. Şeyleri gelsin diye. Hitler bunun tabii sınırlarını aştı. Eğer ben size bir şey diyeyim mi? Ben Alman tarihini biraz. Eğer Hitler çılgınlık yapıp kitap okusaydı, Sovyetler Birliği'ne, Rusya'ya karşı kışın hiçbir savaşın kazanılmadığını, Osmanlı tarihini okusaydı görürdü. Leningrad ve Moskova'ya gitmeseydi, Polonya sınırlarında kalsaydı bugün büyük Almanya vardı başımızda. Oradaki onun bilgisizliği, tarihi bilgisizliğimi ve hırsı bunu bu hale getirdi. Şimdi gelelim dinsel öğeye. İslam'ı artık Avrupa Birliği içinde görmek istemiyor. Musevilerle sorunu yok. Niçin? Avrupa Birliği'nde Musevi kalmadı. 120 bin Musevi Almanya'da var, 60 bin Fransa'da. Hepsini toplasanız 300 bin. Hadi bilemediğiniz 400 bin. Hadi ben biraz da %20 şey yapayım, yarım milyon. Ben 21 milyonum. Şimdi bizim yaptığımız araştırmaya göre 2030 yılında 28 milyon Müslüman Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayacak. Adam bunu istemiyor. Ve küçük ölçüde, makro, mikro ölçüde İslam düşmanlığı Avrupa'da var. Makro ölçüde de Türkiye girmesin diyor. 507 milyonluk Avrupa Birliği'nde 21 milyon Müslüman var. Ben girersem 79 milyon daha geliyor. Ne ediyor bu sebeple? 100 milyon Müslüman oluyor. 100 milyon Müslüman demek Avrupa Birliği'nin nüfusunu 600 milyona çıkaracak. Her 6 kişiden biri Müslüman. Avrupa Birliği bunu katiyetle istemiyor. Bunu darılmayın. Biliyorum sizin işlevinizi, konunuzu. Bunu kültürle, insan haklarıyla, sosyal işle. Bakın, mülteci akını başladı. Polonya ve Macaristan ne diyor? Mülteciyi alsak bile Müslüman istemem diyor. Almanya da bunu düşünüyor da söyleyemiyor şey olarak. Yani orada düşünün, şu mülteciler Ukrayna'dan gelseydi, inan daha çabuk alırlardı. Kendi güldü. Bu da biz de bundan sonra din değiştirmeyeceğimize göre bu dini muhafaza ederek savaşımızı, yani savaşımızı savaş olarak demiyorum ama uygarlık savaşımızı yapacağız. Yalnız ben burada İslam'a da ciddi bir eleştiri getirmek istiyorum.
Bağnazla.
Bakın neden biliyor musunuz?
İşte onu
İslam, İslam İşbirliği Örgütü diye bir örgüt var. 57 ülke üye. 1,4 milyar insana hükmediyor. Şu İslam İşbirliği Örgütü'ne ben çok çalıştım. Almanya'daki İslamofobiye karşı bir hareket yapsın, yapmadı. Bakın İslam İşbirliği Örgütü 2,5 milyona yakın Suriyeli mülteci bizde var. 1 milyon kişi Avrupa. Bir çağrı yaptı mı Müslüman ülkeler? Bu da sizin din kardeşiniz alın diye yaptım. Bakın Angela Merkel çarpık bir şey de yaptı. Suudi Kralı'ndan ve diğerlerinden böyle bir şey çıkmadı. Lübnan ve Ürdün dışında. Mısır çok azaldı. Ve benim ülkem dışında. Bu Suriyeli mülteciler, bu zavallılara sahip çıkan bir ulus var mı Müslüman ülke? Yok. Demek ki bu örgüt bir işe yaramıyor. Bu örgütün üyeleri de bu dinin iyi yönlerini ortaya çıkarmakta yeterli değil. Bakın,
doğru.
Bakın ben size gene bilir. Suudi Arabistan'da bu vinci doğru düz bağlamayan yetkililer kaç kişinin ölümüne sebep oldular. Suudi Kralı çok Ali Cenap çıktı. 150 bin mi 200 bin lira mı ne? Tazminat verelim diyor. Suudi Arabistan'da senin insanlar orada sana emanet hacca gelmişler Tanrı'nın yerine. Sen bunlara sahip çıkamadığın gibi öldükleri zaman da verdiğin para o insanları buraya İstanbul'a gömmeye getirsek ancak yetecek bir şey. Yani İslam'ın iyi yönleri var. Fakat politik olarak olaya baktığımız zaman İslam ülkeleri
sınıfta kalmış.
Evet,
sebebi aynı. Yapamazlar. Neden? Çünkü o eleştirdiği kültürle yaşayan görevliler, insanlar onlar. O kültürü eleştiremiyorlar ve ona karşı çözüm de getiremezler. Çünkü aynı yapının içinde sıkışıp kalmış, yaşamak evet, durumunda kalmış. Ve anlayışını değiştirebilecek bir şeyle de karşılaşmamışlar bugüne kadar.
Evet. Yani şunu diyelim.
Şimdi biz televizyonumuz ve işte Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın eserleriyle mesela bağnazlık üzerine kitap yazıp, bağnazlık üzerine filmler yapıp, o kendi mesela şiddeti uyguladıkları, gösterdikleri kaynakların Kur'an'la çeliştiğini ilmi olarak onlara gösterip, yanlış içinde olduklarını dinin kendi kaynağıyla göstererek ancak onları doğru değil.
Ve bunu onlara öğretebilirseniz çok büyük bir işlemi yerine getirmiş olursunuz ama
inşallah.
Ben de çok ümitli değilim. Zira bu adamlara bunu öğretmek güç. Son mülteci olayı İslam ülkelerinin, ben Müslümanların değil mi, İslam ülkelerinin ne kadar bağnaz olduğunu ortaya çıkardı. Ne kadar bağnaz. Ve inanın, bakın Avrupa'da hep halk hareketleri oldu. Devrimler. Hiçbir İslam ülkesinde bugüne kadar işte İslam baharı ayrıydı, Arap baharı ayrıydı. Onu da çok çabuk bastırdılar. İnanın hiçbir ülkede ayaklanma doğru düz olmadı. Ya çok kanlı bastırıldı. Ben burada bir anekdot anlatayım. Beni bir grup umreye götürmek istedi. Çok severek gidecektim şey olarak. Yani bir grupla gideceksin şey olarak. Benim Türk pasaportum eskimiş. Almanya'da da girme şansım yok. Türk pasaportuna müracaat ettim ve sağ olsun İçişleri Bakanlığı'ndan 24 saatte geldi. Geldiği gün Suudi Arap Kralı, Arap Baharı olduğu için Türkiye'den gidecekleri vize vermedi. Biz gidip orayı karıştırırız diye. Ben buna çok büyük protestolar yaptım yazılı şeyle halka. Fakat adamlar da öyle bir bağnazlık var ki. Ben Türk Dışişleri'ne gittim. Dedim böyle bir vize vermeme olayı olsa, Almanya Türklere vize vermese biz ayağa kalkarız değil mi? Yani böyle bir ülke. Suudi Arabistan'da biz protesto bile etmedik. Devlet olarak. Bu bizim ayıbımızdır. Bunu da size burada söylemek istiyorum.
Bir de şöyle, şimdi siz ümitsiz olduğunu söylüyorsunuz ama bir örnek vermek istiyorum. Sonuçta siz bir yani Profesör Doktor Faruk Şen olarak Müslüman ve bir Türk tabii olarak Almanya'da tabii uzun yıllar çalışmalar yaptınız. Baktığımız zaman aldığınız ödüller aslında işte Türk-Alman Dostluk Ödülü ya da Kuzey Ren-Vesfalya Yurttaşlık evet Ödülü galiba. Lütfen düzeltin yanlışlık varsa. Kuzey
Ren-Vesfalya ve Federal Almanya Liyakat Madalyası.
Evet, bir de Almanya evet Liyakat Ödülü. Şimdi demek ki yani siz doğru zamanda, doğru yerde bir Müslüman ve bir Türk olarak bir hizmet verdiğiniz zaman bunu bu Almanya'da da olsa, Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinde de olsa muhakkak takdir görüyor ve doğru yerde, doğru şekilde ödüllendiriliyor. Dolayısıyla biz bir Müslüman ve Türk olarak yani fert fert de olsa yapabileceğimiz, demek ki hani ümit var olabileceğimiz daha çok noktalar var diye düşünüyorum. Siz de bunun bir örneğisiniz
Güzel
gördüğüm
Hanım,
kadarıyla.
Sizi hayranlıkla dinliyorum. İkinizi de çok takdir ediyorum. Fakat bir cümlede değişiklik yapmak istiyorum.
Buyurun.
Ben Türk ve Müslüman olarak.
Tabii muhakkak.
Yani üst kimlik olarak ben Türk kimliğimi. Ondan sonra
ama sonuçta pardon, ikisi de sizin kimliğiniz.
Tabii o doğru.
Değil mi?
Ama yani üst kimlik daha şeyledir. Evet. Yani bakıyorum İslam'ın hayalini, ki bunu derken yanlış anlamayın yani. İslam radyo orada Almanya'da camilere saldırı olduğu zaman en büyük savaşı Türkiye Araştırmalar Merkezi olarak biz verdik. Fakat Almanya'daki son gelişmeler, Avrupa'da baktığımız zaman İslamofobiden çok Türkofobiye dönüştü. Niçin Türkofobiye? 21 milyonun içinde 5,4 milyonu Türk, bütün Avrupa Birliği'nde. En fazla göze çarpan Türklerdir. Sanatından, futbolundan, iş dünyasından. Bizler Avrupa'da ya seviliriz ya nefret ediliriz. Cezayirli için, Bosna Hersekli için, Lübnanlı için fazla bir fikir yürütmezler. Zira göze çarpmaz. Türk ulusu neden? Avrupa'ya giden Türklerin bir özelliği vardı. Biz Türkiye'de sosyal devleti tanımadan Avrupa'ya gittik. Yoktu. Şimdi biraz geliyor. Orada sosyal devletin göçmenleri dışladığını gören biz Türkler kendi sosyal devletimizi kurduk. Bu ne demek biliyor musunuz? Kendi evimizi aldık ki ben kiracı olarak ötekilere mahkum olmayayım diye. Ve ikinci iş dünyasında 80 bin Türk girişimci var. Kendi işimi kurayım. Bu Almanlar nasıl olsa beni iş dünyasında dışlarlar diye. Bu sosyal devleti oluşturduk. Diğer Müslümanlar bunu yapamadı. Bunu yapamadılar. Yani bunu da burada vurgulamakta yarar var.
Almanya ne zaman ülke oldu? Nasıl? Alman Birliği ne zaman kuruldu da ne zaman ülke oldu? Yani
ben size bir şey diyeyim.
Evet, işte, Türkler o zaman imparatorluk olarak dünyayı yönetiyordu yüzyıllardan beri.
Yalnız
o yüzden arasında Türklere olan bakış açılarını yok. Ben sizi de desteklemek açısından söylüyorum. Türklere aslında bilinçaltında bir hayranlık, bir saygınlık, bir güçlük şeyi vardır. Yani o deminki konudan ayrı olarak. O yüzden Türkler dikkat çeker tabii evet, doğal olarak.
Yani tabii benim olarak da yani. Osmanlı apayrı bir konuda. 1299'dan 1922'ye kadar kendi bünyesinde 72 ayrı etnik dinsel grubu bir arada yaşattı. Ve hiçbir zaman İslam konusunda zorlama yapmadı. Bakın biz 1517 hilafeti getirdiğimiz zaman bile bunu kullan. Tek Osmanlı'nın işgal altındaki uluslarında bir Bosna Hersek kendi isteğine 1481'de Müslüman oldu. Diğerlerine böyle bir zorlama yapmadık. Benim Türkiye'm bugün 47 ayrı etnik dinsel grubu içinde yaşatıyor. Almanya böyle değil. Almanya bir kimliklidir. Alman kimliğinin dışında kimlikleri kabul pek etmez. Üst kimlik Almanlıdır. Bizde bakın üst kimlik Osmanlı'da İslam değildi. Osmanlılık'ta değildi. Birlikte bir çıkar birliğiydi. Şey olarak yaptı. Sadece bir iş bölümü vardı. Gayrimüslimler iş dünyasına girer. Benimki tarımla uğraşırdı ki onun da çok yanlış bir politika olduğunu tespit ettik. Keşke göçmen şeyleri, Hristiyanları biz tarımla ulaştırıp da kendimiz sanayiye ya da iş dünyasına girseydik daha başarılı olurdu. Fakat şunu söyleyeyim, maalesef Avrupa Birliği'nin hiçbir ülkesinde Türk hayranlığı yok. Almanya başta olmak üzere. Bir Türk, ne bileyim, fobisi var. Türklere karşı bir tepki var. Bunda şu da olabilir, yani Osmanlı'nın geçmişi de olabilir. Türklerin gelip buradaki aktiviteleri de olabilir. Yahut Türkiye'de kim olursa olsun, yani Demirel'den bugüne kadar biz gerektiği zaman bağımsız bir politikada izledik. Bu da Türkiye'nin çok büyük bir kazancıdır. Bunu da burada vurgulamak isterim.
Bir de konuşmanızın başında bir noktaya değindiniz. 2014 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt dışı hasılasında bir geriye gitme var dediniz. Ama o 2014'e kadar, özellikle o 2007'deki ekonomik krizle başlayan dönemde, aslında Türkiye'de dışarıda, hatta şu anda Yunanistan diye bir ülkenin ekonomisinden bahsedemiyoruz bile. Birçok ülkede ekonomi çok kötü durumdayken şimdi Türkiye'de o gerileme yaşanmadı aslında. Peki buna rağmen Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi istememesi, her şeye rağmen, biraz dikkat çekici değil
mi? Şimdi çok önemli bir konuya değindiniz. 2004-2011 yılları arasında bugünkü hükümet ekonomik bir devrim yaptı. Nasıl yaptı? Ben bu 7 yıl içinde kumulatif toplam %53 büyüme gösterdik. Çin %80, Hindistan %60-60 ve %53. Bu Avrupa'da korkarak baktılar. Yani Türkiye aynı bir dev olabilir mi? Bölgesel güç olabilir mi? Olursa ne getirir diye. Olmaması için de büyük çabalar yaptılar. Biz 2012-2013'ten sonra ekonomik krizin içine girdik. Yani Türkiye'de gezi olaylarından sonra bir ekonomik sorun başladı. Ve düşünün, 820 milyar dolardan bu son enflasyon ve devalüasyondan sonra, yani Türkiye bir yılda %30 devalüasyon yaptı dolar karşısında, %33 euro karşısında yaptı. Bu çöküş 726 milyar dolar bir gayri safi milli hasılaya inmemiz son. Şimdi biz bu sene 15-16 Kasım'da G20'yi yapacağız. Bir daha bizim G20 yapma şansımız yok. Zira ekonomimiz öyle küçülüyor ki, şu anda 17. büyük ekonomiydik 2 yıl evvel, şimdi 19'a düştük. Böyle giderse 21-23-25 küçülüyoruz. Bu da benim ülkem için çok çok üzücü bir gelişme.
Ya, Avrupalıların bakış açısına şunu düşünün. Alman istihbaratı meşhurdur ya hani mesela.
Tabii.
Ben yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da üniversitelerde Las kürsüsü dahi var. Yani ben okudum bunu, biliyorum. İnce ince tabii Türkiye üzerinde, yani kültürel anlamda veyahut işte haber anlamında bir çalışması var tabii. Bütün ülkelerde var. O ayrı mesele. Ama Avrupa'nın bakışı şöyle olsa, yani Türkiye bir kere laik bir ülke. Yani demokrasiyle yönetilen bir ülke. Hukuk devleti, sosyal devlet. Yani Orta Doğu devletlerinden farklı, bambaşka yapısı olan, bizim ülkemizin bölünüp, parçalanıp, küçülüp o endişeler yerine böyle bir çalışma ve bakış açısı içinde olacaklarına, bizi esas büyütüp, bu değerlerle birlikte, söylediğim değerlerle birlikte büyütüp, güçlendirip, Orta Doğu'nda düzelmesi için ve onlara da bir işte hamilik ve Avrupa'nın da rahat edebileceği bir şekilde olsa daha akılcı değil mi?
Yani o onlar için değil.
O mantık çıkarak, onların nereden geliyor? Derinlerinden mi geliyor, yoksa yüzeyde zaten hep böyle mi düşünce var?
Bu mantık Avrupalılar için geçerli değil. Neden? Küçülmesinde yarar görüyorlar. Benim size başka bir önerim var. Siz hakikaten bir misyon da yüklenmiş televizyonsunuz. Keşke böyle belirli yayınları Almanca, İngilizce yapıp da bunun yurt dışında dinlenmesini getirip belirli Avrupalıları da sıkıştırarak bu konulara el atsanız.
Yapıyoruz.
Gelelim, güçlü bir Türkiye istenmez. Niçin istenmez? Avrupa'nın çıkarı bir Kürt devletinin kurulmasında. Irak'ta, Kuzey Irak'ta kurulmasına sevindiler. Türkiye'de PKK'ya hep sıcak baktılar ama çok, yani direkt burada bir şey şimdi yapmaya başladılar. Ve ilk defa PYD ile Suriye'deki Kürtler Laskiye'den denize açılıyorlar. Yani bir Kürt devleti kurulursa yaşam şansı var. Bu açıdan Avrupa Birliği olaya çok sıcak bakıyor. Bir Kürt devletinin kurulmasını istiyor. Bir bölünmüş Suriye, üçe bölünmüş Irak, Avrupa Birliği'nin çıkarına. Yani küçük olsun, benim olsun, daha iyi yönetirim diye. Güçlü bir Türkiye Avrupa'nın çıkarına değil. Onun için hiçbir zaman buna olun bak. Bir de İran'a karşı Avrupa Birliği ülkelerinde bir şey var, sevgi var. İnanın Almanya'da bir Orient Enstitüsü vardı. Udo Steinbach diye bir derin devletin adamı hep şunu derdi. Benim için İran İslamı Türk İslamından daha makbuldür. Halbuki İran İslamı o zaman kafa kesen bir İslam'dı. Yani biliyorsunuz insan kadınları şey yaptı, zina yaptı diye öldüren böyle bir İslam. Yani onun için siz çok iyimser bakıyorsunuz Avrupa Birliği. Büyük güçlü bir Türkiye hiçbir zaman istemez. Onun için bakın dikkat edin. Biz incelik üstünlüğü verdik. Adam sadece IŞİD'i bombalıyor. Bize de göğe IŞİD'i bombalamak için izin veriyor. Biz bir IŞİD 3 PKK'ya atarsak elimize vuruyor. Böyle bir gelişmenin içindeyiz.
Evet. Doğru tespitleriniz yani. Şey ama bu onların da iyiliğine değil. Yani
onların iyiliğine, neden iyiliğinde biliyor musunuz?
Değil.
Avrupalı politikacı böyle düşünmüyor. Sizin gibi düşünmüyor. Düşünmüyor zira hakikaten orada bir Kürt devleti kurulduğu zaman petrolüne daha çabuk etken olacak. Orada daha çabuk hükümetlere yön verecek. Zira küçük devletler, 13 milyonluk bir Kürt devleti ister istemez Almanya, Avrupa Birliği'nin eline bakacak. Yahut Amerika Birleşik 79 milyonluk güçlü bir Türkiye daha özgüvenli. Özgüvenli bir ulus istemiyorlar.
Yani Kuzey Irak'taki ülke ayrı. Orada Barzani var vesaire. Orada bir şey olabilir ama bizim ülkemizin doğusuyla ilgili bir planları varsa bir kere bu zaten akılcı ve gerçekçi değil. Ayrıca tarihten de ders almadıklarını gösterir. Bu onların geleceğe doğru vizyonla da bakmadığını gösterir. Yani bu yapılabilecek bir şey değil.
Yani
bu
İnşallah.
Allah'ın izniyle evet yani bir kere mümkün değil yani böyle bir şey teknik olarak. Yani bir kere Türk milletine karşı mümkün değil. Bir başka yer olsa Laos falan hani başka bir şey olsa bir şey diyemeyebilirim ama Türk milletine karşı
ben mümkün olmadı. Ben seçimlerden sonra bu geri dönenler araştırması için Diyarbakır, Mardin, Midyat, Tatva hepsini bir dolaştım. Orada apayrı bir Kürt bilinci gelişmiş ama akılcıyla HDP'ye sahip çıkan bir bilinci. Fakat son zamanlarda PKK'ya fazla tepki göstermeyen bir Kürt halkı var. İki.
Baskısı artık, altında kaldılar da ondan.
İki. Bir de ne var biliyor musunuz? Artık ben oraya memur yollayamıyorum. Veteriner yollayacağım hayvancılık istifa ediyor. Öğretmenim gitmiyor. Kaymakamın da en garibanı gidiyor. Asker biraz ilişkisi olan insan oğlunu Güneydoğu Anadolu'da askerlik yapması için göndermiyor. Şimdi orada topraklar benim de şöyle bir durum var. Yani sizin binanın yanındaki bahçe sizin de komşunun elinde silah oraya size adım attırmıyor. Çocuklarınızın oynamasına mani oluyor. O zaman o toprak tartışmalı hale geliyor. Yani bu korkutucu bir gelişme. Yani son gelişmeler inşallah bir barış süreci girer. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra silahlar susar. Benim korkum böyle giderse bu 1 Kasım seçimleri tehlikeye girer.
Almanya'da böyle bir örgüt olsa Almanya ne yapar?
Bu güzel bir soru. Almanya bu örgütün bu kadar gelişmesine olanak vermez. Bakın Almanya'daki Baden-Meinhof grubu, bu isyankar grubu Almanya çok çabuk yakaladı. Ve bir gecede halletti. Saat 4'te gece bunlar birbirlerini haberleşti diye intihar ettiklerini söyledi. Cezaevinden yok aynayla bilmem neyle yapması. Tabii ki Almanya başına eser. Ama 1984'ten 1999'a kadar sizin göz yumduğunuz, başa çıkamadığınız bir ulusu artık Almanya'da da bu büyüklükle olsa bir şey yapamaz. Çok büyüdü. Ve PKK'nın elindeki silahlar, saldırılar korkunç boyutlara ulaştı.
Nereden geliyor onlar bir kısmı?
Yani ben size şey
son zamanlarda açık açık geliyor.
Yani şey ben size bir şey diyeyim mi? Eğitim de veriyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri. Hepsi veriyor. Yani sadece Almanya değil mi?
Tabii, tabii.
Bu adamların elinde ekonomik güç var. Alıyorlar. Nasıl sokuyorlar ona bakmamız lazım. Suriye'den mi sokuyorlar? Türkiye'den mi sokuyorlar? Eğer benden sokuyorlarsa benim de demek ki emniyetim askerin bu konuda güçsüz kalıyor. Yani bu gökten bunlar silahlar uçaklarla, helikopterlerle gelmiyor. Ya İran'dan geliyor, ya benden geliyor, ya Suriye'den geliyor. İşte ya da Irak'tan
PYD'yi
geliyor.
PYD'yi öyle veriyorlar. Onlar da zaten PYD,
tabii,
PKK tabii, aynı şey.
Tabii. Doğru.
Evet, ya bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Hiç bir hükümet bundan sonraki şeyler, bu sorunu çözmeyen hükümetler kalıcı olamazdı. Yani
Türkiye'nin elinde iyi bir şans vardı. 7 Haziran seçimlerinden sonra bir büyük koalisyon hükümeti olsaydı, Türkiye hem G20 zirvesine iyi hazırlanır, haklarını korurdu, hem de ekonomimiz bu kadar baş aşağı gitmezdi. 3.43 euro, korkunç bir para. 3.7'lik dolar biraz düştü ama artık bir sınırı aştıktan sonra bunların düşmesini beklemeyin. Bu sene sonunda euro en az 3.60 olacak. Dolar da 3.25-3.30 arasında olacak. Belki bir daha görüşürsek Aralık'ta bunu göreceğiz. Türkiye'nin o zaman gayri safi milli hasılasının nasıl küçüldüğünü de göreceğiz. Bu çok çok kötü bir gelişme. Türkiye'de GSMİH'yı da büyüten sadece imtihat sektörü. İnşaat sektörü de yapıyor, artık satamıyor. Bilmem ne sunucusundan 50-50 diye satmaya çalışıyor. Bilmem, yani Türkiye'de artık inşaatla da para kazanmak, inşaatla gayri safi milli hasıla büyür. Fakat yararlı bir gayri safi milli hasıla değildir. Bu üretim değildir. Sanayi üretimdir. Sanayide bak firmalar yavaş yavaş kapanıyor. Bu da çok açıklı bir gelişmedir.
Otomotive izin vermemişler bu vakte kadar Türkiye'de.
Yalnız ben size bir şey diyeyim mi? Bu iş izinli olmaz. Kendiniz yapacaksınız. Fakat ben size hep yabancılar bize izin vermedi demeyin. Türkiye'nin de masaya vuracağı zamanlar. Ha şunu diyeceksiniz. Türkiye'de belirli sanayi çevreleri gümrük duvarlarının arkasında Türk halkına büyük kazıklar attılar. Kötü mal sattılar, şey yaptılar. Ve bunların verdiği zarar da Türkiye'ye büyüktür.
Gemi yapıyoruz canım, arabayı da. %70'ini şu anda biz tamamen kendi şeyimizle yapıyormuşuz Türkiye'deki.
Yalnız ben size bir şey diyeyim mi? O %20'si kaporta, lastik. Arabanın o %30'u motor ve şasidir. Onu yapmadıktan sonra diğerleri bir şey değil. Darılmayayım, ben biraz kontra düşünüyorum ama bunları da söylemek zorunda hissediyorum kendimi.
O yüzden diyordu Erbakan hocamın sanayi hamlesi diye herhalde tahmin ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Sizden sohbete doyum olmaz.
Çok sağ olun.
Değil mi? Bu kadarını yayınlayamazsınız. Bunu kesmeyeceksiniz hiçbir yerine.
Niye keselim?
Tabii ki memnuniyetle dinledik. Memnuniyetle de yayınlayacağız.
Oldu.
İnşallah. Gayet güzel anlatımlar yaptınız. Güzel de bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Ve sizin kanalınıza da sonsuz başarılar dilerim.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.